Ayrım 8, sayfa 87. Ve uçurumun dibi göründü. Yeni Ahit, Yohanni H2. Çok sevgili küçük arkadaşım, Barbara Katakaliduya. 2301 yılının 17 Nisan günü, güneş her zamanki doğuşuna henüz başlamıştı ki, ansızın olduğu yerde donup kaldı. Çünkü kulağına bir ses gelmişti, inanılmayacak, hayal dahi edilemeyecek bir şey işitmiş ve o an taş kesilmişti. Tam olarak 2 dakika 34 saniyedir uzay boşluğundaki yerinde kararsız bir şekilde duruyordu. Kulaklarına inanamıyordu. Neredeyse aklını kaçıracaktı. Güneşin böylesi ani bir frenle yıldırım çarpmışçasına duraklaması Kalubela'dan beri görülmüş şey değildi. Güneşin duyup tepki verdiği, böylesine tarihsel önemi olan bir olay üzerine biraz kafa yormaya ne dersiniz? Nedir bu durum nihayetinde? Bir insan sesi, evet, gerçekten de bir insan sesi, bir sözcük, bir çocuğun ağzından çıkan küçücük bir kelimeydi. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Güneşin, yeryüzündeki dolaşımına vermiş olduğu bu beklenmedik arayı hiç kimse fark etmemişti. Ne gözlem evlerinin bu durumdan bir haberi olmuştu, ne de başka bir yerin. Güneşin ilan ettiği bu yeni durumun, aslında yeryüzünde yaşayanları ölüme terk etmekten başka bir anlamı olamazdı. Fakat öyle olmadı. Daha açık söylemek gerekirse, bu iş aslında çoktan olmuştu. Artık yeryüzünde yaşayan hiç kimse kalmamıştı ve hiçbir şey. Bütün insanlık, buna ek olarak tarih boyunca ortaya konan bütün kültür mirası ve tabiattaki diğer canlılar, 30 Ocak 1999'da sabah saat 7.35'i 5 saniye geçe şimşek gibi bir hızla yok olmuşlardı. O saatlerde pek çok ülkenin radyo servisleri günün ilk haber bültenlerini bildirmekteydiler. Fakat bu haberler sonunu getirmeyi başaramadıkları ilk yayınları olmuştu. O an 3. Dünya Atom Savaşı patlamıştı. Büyük tahribata yol açan bu patlama dünyanın sonu, bir nevi kıyamet günüydü. Bu haberlerde üzerinde bir zamanlar insanoğlunun yaşadığı yeryüzünden bildirilen son haber bültenleri olmuştu. Dünyanın başına gelen bu yıkım maalesef bir yanlışlık sonucu meydana gelmişti. Fakat kitle iletişim araçlarında çalışan gazetecilerle beraber milyarlarca canlının da buharlaşıp yok olması ve bu yüzden ortalıkta bu durumu araştıracak hiçbir insan evladının kalmamış olması tam bir trajediydi. Aslında geride tam anlamıyla hiç kimse kalmadı dersek bu dramın sessiz tanıkları olan bulutlara haksızlık yapmış oluruz. Yaşanan ilk patlamayla sarsılmış, karışmış, kabuklarına çekilip yüzlerini başka tarafa çevirmişlerdi. Bu esnada zincirleme patlamalarla oluşan yeni bulutlar etraflarını sarmış, bütün dünyanın birkaç saniye içinde bir yanlışlıktan ötürü küle dönüşeceğinin haberini vermişlerdi. Dünya üzerinde ağızdan ağza hemen düzeltilmeli, buluttan buluta yayılan ilk söylentiler oldukça bulanık, belirsizliklerle doluydu. Bu ölümcül hatanın sorumlusunun bir şişe viski, vodka ya da her ikisinin birden olduğu dilden dile dolaşmaktaydı. İki süper gücün zırhlarla kaplığı gizli sığınaklarının herhangi birisinde düşman füzelerini atılır atılmaz ekran başında yakalamakla yükümlü gözlemcilerden birisi, belki biraz yorgun, belki uyukluyor, belki de sevgisiyle oynaşıyordu. Ekranların önünde karısından gizli olarak viskisini yudumlaması da kuvvetle muhtemel. Öyle ya da böyle kafayı çektiği ortadaydı. O sırada ekrandan bazı karartıların geçtiğini fark eder etmez, kaderin oyununu başlatacak olan düğmeyi bastı ve kaşla göz arası füzeler fırlatıldılar. Artık her şey kendiliğinden gelişiyor. Her bir figür rolünü oynamak için sahnedeki yerini alıp rolünün bitiminde de sahneyi terk ediyordu. Koca yeryüzü bir hiç uğruna yok olmuştu. Çünkü ekranda görünen karartılar, alkolün ortaya çıkardığı halüsinasyonlar ya da atmosferdeki doğa bir olayın ekrana yansımalarıydı. Bununla birlikte buluttan buluta yayılan kesinleşmiş bilgiler olayı açığa çıkartmaktaydı. Ne viskinin ne de vodkanın bir suçu vardı. Suçlu sadece bir hapşırıktı. Radarlardan sorumlu olan şahıs, gözleri ekranda kilitliyken hapşırmıştı. Fakat bu öyle şiddetli bir hapşırık olmuştu ki, tükürükler her bir yana saçılmış, yitirdiği dengesini sağlamak için ekranların olduğu panoya elini uzattığı sırada, farkında olmadan en önemli tuşa basmıştı. Nükleer bulutlarını saptayamadığı ise şuydu: babalarının kim olduğu, Amerikalılar mı yoksa Ruslar mı? Fakat bu küçük ayrıntıyı bilmenin ne anlamı olacaktı ki? Esasen bir Amerikanın hapşırığıyla bir Rus'un hapşırığı arasında hiçbir fark yoktu. İşte böyle, canlı cansız, elde ne varsa tüm insanlık yok oldu. Geride hiçbir şey kalmadı, hiçbir şey. 10 yıllar boyunca paranoyak bir şekilde süregiden silahlanma ısrarı, kendi intiharını kendisi hazırlayan insanlığı yolun sonuna getirmişti. Bir hapşırıkla ya da hapşırıksız. Süper güçler ve diğer daha küçük ölçekli süper güçler, her geçen yıl bir öncekinden daha da fazla oranlarda sadece ölüm ama kitlesel ölüm amaçlı nükleer ya da nükleer olmayan silahları harcadıkları paranın miktarı karşısında dehşete düşmüş, silahlanmaya artık bir son vermişlerdi. Ama ne silahlardı bunlar? Türlü türlü füzeler, hem yerden hem havadan gidebilen, sadece karadan sadece havadan, çok başlıklı, uydu bağlantılı, kıtalar arası menzilli, nükleer silahlar, uranyumlu, plütonyumlu, hidrojen ya da nötron yüklü, hedefe kilitlenen akıllı bombalar, radarda görünmeyen hayalet bombalar, kimyasal silahlar, sinir gazı, havadaki oksijeni yakan iperit gazlı, uzay silahları. Dünyayı 50 kez yok edebilecek çapta doğaüstü silahlar, sanki bir kere yetmeyecek. Nükleer savaş insanlığı son felaketine doğru yaklaştırırken, başka bir felaketi de beraberinde taşıyordu. Büyük tahribatı yol açacak nükleer patlamanın ha oldu ha olacak fobisi. Dünyanın dört bir köşesinde yaşayan insanlar kendilerini ne yarın neyin uyandıracağını ne de yarın uyanıp uyanmayacaklarını biliyorlardı. Savaş korkusu insanın günlük hayatında ve davranışlarında büyük arızalar meydana getiriyordu. Adaletli, herkes için şefkat dolu bir dünya, daha iyi bir yaşam için gerekli olan iradeyi dağıtıp mücadeleye darbe indiriyordu. Pek çok farklı ülkede savaş tehlikesiyle yüz yüze gelip de bu strese daha fazla dayanamayarak intihar edenlerin sayısı az değildi. Azımsanmayacak kadarı da bunun faturasını kadınlarıyla çocuklarına çıkartıyordu. Üçüncü Dünya Atom Savaşı'nın patlak vermesiyle son bulan bu dönemin soğuk karakterini bir kelimeyle tanımlayabiliriz. Güvensizlik. İşin kötü tarafıysa kamuoyunun, yeryüzünde yaşayan sıradan insanların, çocukları ve kadınlarıyla beraber yıllar boyunca savaşa karşı durmaya çalışmalarına, barış için yaptıkları yürüyüşlere ya da farklı metotlardaki protestolarına bir son vermeleriydi. Yoruldular ve vazgeçtiler. Ne yazık. Barış adına yapılan bu zincirleme başkaldırılar, silahlanma çılgınlığını tabii ki bir fren yaptırmamıştı. Fakat şurası kesin ki, güç odaklarının üzerinde kuvvetli bir baskı oluşturmuş, önceki modellerin yan yana konulduğunda neredeyse masum kalacağı yeni silahlarla ilgili karanlık planlarının suya düşmesine neden olmuştu. Fakat son zamanlarda savaş bezirganları, şahinler, savaş adına şeytani planlar ortaya atmışlar, savaşın kaçınılmaz bir durum olduğuna dair demeçlerini sürekli gündemde tutmuşlardı. Onlara göre böyle bir savaş güçsüzlerin süngüsünü düşürecekti. İnsanlara olası bir savaşın savuşturulması için yapılacak her türlü çabanın sonsuz kalacağı hissine aşılıyorlardı. İşte böyle, barış mücadelesi, savaş çırtkanlarına karşı yapılan direniş geri itildi. Oyunu bir kez daha şahinler kazanmıştı. Günaydın. Güneşin yörüngesindeki rutin dolaşımına çıktığı 2301 yılının 17 Nisan sabahında yaptığı ani frene neden bir çocuğun dudaklarının arasından dökülen küçücük bir kelime. Günaydın. Güneş ilk birkaç saniye boyunca dona kaldı. İçindeki duygu yoğunluğunda aslan payı korkuya aitti. İnsanoğlunun ve diğer canlı türlerinin yokluğunda ıssız, ıpısız, adeta bir felaket gibi geçen yüzyıllar boyunca yeryüzünü tam anlamıyla bir muğlaklık kaplamıştı. Ve bir insan sesi duymak. İmkansız. Güneş, sonunda benim de başıma geldi. Bu bir sanı olmalı. Hayır, şayet ben olmasaydım, başıma güneş geçti de hayaller görmeye başladım falan derdim diye içinden geçiriyordu. Fakat ikinci günaydınla bunun bir hayal olmadığı, gerçekten var olan bir çocuğun ağzından çıkan bir ses olduğunu anlamıştı. Uzaklardan, çok uzaklardan ama çok çok uzaklardan gelen ses durmadan etrafına yayılıyordu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yeryüzünün boşluğunda kayıp giden bu günaydınlar tabii ki birer yankıydı. Bir çocuğun denizin üzerinde bir taş kaydırarak halkalar oluşturması ve birbirine bağlanan bu halkalardan bir zincir meydana gelmesi gibi sesler de birbiri ardına kayıp gidiyordu. O malum tarihten sonra ortalıkta ne yer kalmıştı ne de gök, çocuk da. Güneş bunu biliyordu. Fakat bir şey vardı işte. Bir çocuğun sesi, bir çocuğun ruhu. Büyük patlamanın olduğu sırada günaydın demiş ölü bir çocuk sesinin taptaze yankısı. Lakin kimeydi bu günaydın? Annesine mi? Arkadaşına mı? Yoksa yoldan geçen bir tanıdığa mı? Sakın güneşin yaşadığı bu mucize, büyük patlama öncesi henüz başlamış taptaze bir günün ta yüreğinden çıkan ve çocuklara özgü bir sıcaklıkla, sevecenlik, gerçeklik ve güzellikle insanoğluna söylenmiş son bir günaydın olmasın? Güneş tam olarak 2 dakika 34 saniye uzay boşluğunda taş kesilmiş, kararsızca kalmıştı. Günaydın kelimesi ıssız yeryüzünde yankılanmaktaydı. Bu yankı bir o köşeden, bir bu köşeden durmaksızın ilerliyor, dahası gittikçe çoğalıyordu. Yeryüzü bir çocuktan gelen günaydınla çiçeğe kesmişti. Kim bilir, yakıp yıkılmış yeryüzünün hangi köşesi böyle bir çağrıya uzun süre kayıtsız kalabilir? Üzerine ölü toprağı serpilmiş acı dolu kış uykusunda, daha doğrusu bir ölüm kışında yok edilmiş yeryüzü, günaydınların yaydığı sıcaklıkla yavaş yavaş mutluluğa duruyor, ayağa kalkmaya başlıyordu. İlk elden hissettiği sıkıntı dolu hisler, azap içinde yaşadığı yüzyıllardan sonra yerini sevince bırakıyordu. Güneş artık bu mutluluğa sıkı sıkıya sarılmaktaydı. Yankı bulan her tekrarla gitgide canlanıyordu. Onun için bu mucize, yeniden doğmaktan başka bir anlam ifade etmiyordu. Bu heyecan nefesini kesiyordu. Bu kelimeyi daha çok ısıtmak için var gücüyle sıcaklığını arttırıyor. Umut içinde eski bir dostu olan bu sözcüğü kuluçkaya yatırıyordu. Neyin umuduydu bu? Belki de yeryüzündeki yeni bir hayata, yepyeni bir insanlığın başlangıcına. Kim bilir bu acı dersten sonra sonsuz barışı ve adaleti, gerçeklik ve güzellikler içinde yaşayacak bir insan nesline dair bir umuda. Çünkü güneş içini dağlayan o olayla yaşıyordu. İnsancıklardan yoksun kalmıştı. Üzerinde yaşayan canlılar olmadan yaptığı rutin dolaşımın ne anlamı olabilirdi ki? Tıpkı kendi varoluşunun bir anlamı olmadığı gibi. Bir çocuğun günaydınıyla gafil avlanan güneş, 2 dakika 34 saniye boyunca hareketsiz kalmıştı. İlk şaşkınlığını üzerinden atar atmaz, coşkulu yürüyüşüne yeniden başladı. Mutluluktan deli gibi dans ediyordu. İçindeki sevinç boy atarken, sevdiklerini kaybetmiş yeryüzüne, farkında olmadan 2 damla gözyaşı düşürdü. Birincisi mutluluğa ve sevince aitti, diğeri ise umuda. Bir çocuğun aralıksız devam eden günaydınlarıyla bütün dünyayı kucaklamanın umuduna. Hapşırmamla uyanmam bir oldu. Hayır, şikayetçi değilim. Eğer ağır uykuma devam ediyor olsaydım bakanlıktaki görevime geç kalacak, bu da yetmezmiş gibi bir de personel müdürüyle birbirimize girecektik. Çalar saati tam 7'ye kurmuştum. Fakat çalan melodiyi ruhum bile duymamış. Saat 7:25. Kuvvetli hapşırıklarla beraber saati görür görmez dünyanın nükleer bir patlamayla yok olduğu kabusumda son buldu. Yanımda yatan karım da benim gibi çalar saati duymamış. Yataktan fırlamamla o da kısa süreli bir panik yaşadı ve nefes almadan başka ne olur ki söylenmeye başladı. Sana belki 1000 defa gece ayaklarını yorganın dışına çıkartma, üşüteceksin dedim. Dayanıksız bir bünyen var işte. Ama sözümüz dinlenmiyor ki. Hayır, sende kalsa amenna. Tutup bir de bana bulaştıracaksın. Onunla tartışacak vaktim yoktu. Çabucak tıraşımı olup yola koyulmalıydım. Sadece şöyle dedim. Ne güzel bir başlangıç. Bir kerecik olsun da günaydınla başlayabilsen. Tıraşımı olurken bir yandan da kahvemi yudumluyordum. 7:30 haberleri için radyoyu açtım. Şu spiker hanımın ne tatlı ne de seveceğim bir sesi var. Sayesinde güne her sabah neşeyle giriyorum. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Günün ilk haber bültenine başlıyoruz. Bugün 11 Aralık 1987 Cuma. Saat 7:31. Güneş doğuyor. Adeta yazdan kalma harikulade bir gün yaşıyoruz. Ve şimdi haberler. Okula giden çocukların bağırışmaları, gülüşleri, kahkahaları, birbirlerine takılmaları aralık pencereden evin içine doluyor. Hayat salonun içine akarken kalbim gündelik hayatın binbir türlü derdine rağmen mutluluğun içine batmakta. Rüyasında insanların barış mücadelesine son vermeleri, dünyamızın bir yanlışlık, bir hapşırık sonucu soğuk nefesini sürekli üstümüzde hissettiğimiz nükleer bir facia ile yok olması ve bir çocuk sesinin yankısıyla güneşin yeniden ısınarak 1000 yıllar boyunca saçtığı huzmelerini yeniden canlandırması onu derinden sarsmıştı. Yüzündeki tıraş köpüklerini umursamadan balkona çıktı. Evinin altındaki yoldan bir arı kümesi gibi geçmekte olan çocuklara seslenmeye başladı. ''Çocuklar, size bir haberim var.'' Bugün 11 Aralık 1987. Dünyamız gece gördüğüm kabuslarla dolu rüyamdaki gibi bir toz bulutuna dönüşmemiş. Çocuklar, dünyamız sürekli var olacak, yaşayacak ve inanıyorum ki barış için ama her şeyden önemlisi sizin tarafınızdan yapılacak mücadelelerle olası bir savaştan, bir nükleer felaketten uzak duracağız. Siz var oldukça çocuklar, umut da var olacak. Dünyamız nükleer bir savaş tehdidiyle havaya uçmayacak. Siz nefes aldıkça çocuklar, yeryüzünü sonsuza dek saracak barışa olan inanç da tükenmeyecek. Size söylüyorum bunları çocuklar. Ve şimdi öğretmeniniz sizi, personel müdürümüz de beni yok yazmadan görevlerimizin başına. Aa evet, size söylemek istediğim bir şey daha var çocuklar. Günaydın. Kitabın sonu. 17 Mart 2010, sayfa 93.